Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini konuşacağız. İlk haberimiz LG tarafından. Aslında LG'nin rakibi olan pek çok firma 2018'in en azından ilk dönemi için amiral gemi olarak sınıflandıracağı telefonlarını duyurdu. Ama LG tarafında hala bir sessizlik var. Daha önceki haberlerimizde G7 için işte CEO'nun emir verdiği, baştan tasarlansın dediği vesaire tarzında bir takım kimisi İddiadan ibaret olan, kimisi belki bir takım gerçekleri yansıtan haberleri konuşmuştuk ama en son gelişme Mobil Dünya Kongresi'nde iş ortaklarına gösteren ufak bir video ile görmüştük. Şimdi yavaş yavaş telefonun görselleri sızmaya başladı. Şu an ekranlarınıza gelen görselde aslında bu konu kapsamında konuşacağımız ana fikri görüyoruz. Nedir o? LG G7'de de muhtemelen biz çentik tasarımını göreceğiz. Geçtiğimiz haftaki bölümde LG'nin işte Reddit gibi bazı platformlarda anket açtığını konuşmuştuk ama öyle görünüyor ki çentik pek çok Android üreticisinde olduğu gibi LG tarafında da önümüze çıkacak gerçeklerden bir tanesi olacak.
Yani çentik Android'in bir gerçeği olacak. Neden derseniz zaten Android ekosisteminde yeni güncellemelerle beraber işletim sisteminde çentiğe destek getirildi. Geliştiriciyseniz eğer çentik destekli bir şekilde uygulama geliştirebiliyorsunuz. İşin kötü olan tarafı şu oldu. Kullanıcı tarafına baktığımızda kullanıcıların %100 bir hemfikir olmuşluğu yok. Yani çentik mükemmeldir diyen kullanıcı sayısı yani değişiyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu kullanıcılarda tabii. Çentikli telefon kullanmadan kötü diyen insan sayısı çok fazla var. Garip bir şekilde o tarafta da. Belki de Android üreticileri de bunu gördü. Hani iyidir kötüdür demiyorum. Ben kullanıyorum ve memnunum açıkçası. Benim için çentiğin bir sıkıntısı yok. Sadece şöyle bir problem. Telefonlar hep birbirine benzeyecekler. Yani tasarım olarak zaten ayrıştırmak oldukça güçleşmeye başlamıştı telefonları. Şimdi burada herhangi bir Android telefona baktığınızda ilk aklınıza gelecek başka bir telefon var. O da Apple tarafındaki ne yazık ki iPhone olacak.
Yani LG tarafında şöyle bir durum söz konusu. Hani telefonun kronik sorunları odur, budur, şudur onları ayrıca konuşabiliriz. Ama tasarım konusunda gerçekten daha önce güzel işleri imza atmış firmalardan bir tane. LG G2, yani bugün konuştuğumuz ekran kas oranlarına ya da bugün ulaştığı o değerlere övgüyle bahseden firmalardan yıllar önce G2 modeliyle beraber çok güzel tasarımlara
G5 hariç her telefonları güzel tasarımda.
G4 yine keza ben orada G3'ü biraz nispeten arada böyle melankolik bir havası var gibi geliyor bana ama özellikle G4 de hafif konkav yapısıyla döneminde işte kamera tarafındaki yetenekleriyle ki mesela P20 jenerasyonunda Huawei renk sıcaklığı sensörü ekledim diyor. G4'te vardı o. Evet. 3 sene 4 sene öncenin telefonu belki de. O açıdan bakıldığında LG'nin böyle bir duruma gelmiş olması açıkçası beni üzüyor. Ki tasarım anlamında da çentik tabii bazı kullanıcıları estetik olarak etkiliyor. Muhtemelen pek çok kullanıcı zaten şu an çentikli Android telefonlar piyasaya çıkmadı. En azından tanıtımlarını biliyoruz. Piyasadaki tek telefon iPhone 10.
Evet.
iPhone 10'daki çentiği Apple'a mesafeyle yaklaştığı için eleştirenler de var. Kullanmadan eleştirenler de var. Genel olarak beğenmeyenler de var. Ama sonucunda işte bugün Zenfone 5Z ile başlayan, birazdan şimdi OnePlus'ta konuşacağız zaten. Pek çok üretici de yavaş yavaş buna adapte olmaya başlamış durumda. Google'un kendisi de zaten işletim sistemini buna göre revize ettiğine göre zaten Android tarafında. O tarafta şu an bir Samsung var çentik olayına bulaşmayan.
O da aynı tasarımı devam etmek zorunda kaldı.
Aynı tasarımı.
Evet.
Belki farklı modellerde deneyebilirler bilmiyoruz ama.
Mesela Huawei'in P20 serisiyle ilgili güzel bir eleştiri vardı. Kullanıcı yazmış çok aslında mantıklı. Madem diyorlar altta parmak izi için boşluk bırakacaktın üst tarafta niye çentik var? Yani mesela o da çok komik. Parmak izi okuyucuyu arkaya al. Aşağı indir ekranı üst taraftaki çentikten kurtul.
Huawei daha önce de konuştuk. Huawei tarafında bence orada daha ironik olan Mate 10 çıkardığınız zaman iPhone 10'u iliştirip daha sonra çentikte başka telefon yapıyor olman. Üreticilerin tercihi zaten piyasada tüketicinin vereceği karşılık bu tercihin ne kadar başarılı olup olmayacağını bizlere gösterecek. V30 modelinde ThinQ ismini aslında LG bir güncelleme modeli olarak bizlere getirmişti ama görünüyor ki G7 modelinde bu isimlendirmeyi biz artık standart olarak göreceğiz. Yapay zeka vurgusu yapmışlar, evet. Kamerada sahne algılamayı göstermişlerdi bizlere. Farklı üreticiler de o özellikleri kullanmaya başladığına göre muhtemelen LG tarafında da olacak. Zaten Snapdragon 845 ve işte 6'ya 64 ya da belki 8 GB'dan bahsedilmiyor ama 6'ya 128 gibi seçenekleri de göreceğiz. Haziran ayında çıkabileceği söyleniyordu ama şimdi Nisan sonu ya da Mayıs ayı içerisinde bir lansman yapılıp yapılmayacağı da gündeme geliyor zaman zaman. Yapılırsa zaten peşi sıra Türkiye'de gelir diye tahmin ediyorum.
Burada konuşulması gereken bir başka konu var. Yani izleyicilerin yorumu da çok önemli. Mesela V30 kötü bir telefon değil. Çok güzel bir telefon. Yani eline aldığın zaman etkileyici, kamerası kabul edilebilir, kalitede çekim yapıyor, ekranı gerçekten iyi. Ses çıkış özellikleriyle zaten göz dolduran bir alet. Ama satamadılar. Kullanıcı pek bir ilgiyle karşılamadı bu telefonu. Ki donanımsal özellikleri de kötü değil. Acaba LG'nin yeni bir modele mi ihtiyacı var yoksa LG markasıyla ilgili bir revizyona mı gitmesi lazım? Yani şimdi mesela kullanıcı artık LG'de şunu kabul etmiyor bu belli. Pahalı telefon almak istemiyor LG'den. LG'nin belki de Xiaomi gibi üstün özellikleri uygun kabul edilebilir fiyatlarla sunan modellere yönelmesi lazım ki markanın tekrar satış grafiği anlamında kabul edilebilir seviyelere ulaşsın.
Sonunda onun Ya aynı, ben de aynı fikirdeyim. Yani Samsung da aynı fiyata ya da belki bugün artık Huawei ile bile aynı fiyata LG telefon satmak isterse, telefon o paranın hakkını verse bile, hakkından fazlasını verse bile 70'den günümüze gelen bir takım hataların
kullanıcı almak istemiyor yani.
Öyle bir durum var. Ya, Xiaomi gibi de olabilirler mi? O ayrı bir konu. Xiaomi'nin çünkü maliyetleri aşağı tutmasının farklı sebepleri de var. Ama bugün LG dediğimiz firma aynı zamanda Google'un Pixel serisinde donanım olarak üreticisi bakıldığında. Gerçi onda da ekran tarafında ilk etapta ilk parti mallarda Chronic Sorunlar çıkmıştı ama bakalım G7 onlar için kötü bir sonuç yaratırsa telefon tarafına nasıl ilerleyecekler onu hep beraber göreceğiz. OnePlus tarafında tabii 6. modelle ilgili olarak artık yavaş yavaş daha somut bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda muhtemelen lansmanda olacak gibi görünüyor. Şimdi OnePlus 6 ile ilgili önce CEO'nun bir takım açıklamaları oldu. İşte Chantix ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Chantix'e kullanıcıların alışması gerektiğini söyledi vesaire tarzında. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Son gelen açıklamalar gösteriyor ki OnePlus 6 modelini piyasaya sürdükten sonra bir yazılım güncellemesi çentiği gizleme fonksiyonu verecek. Muhtemelen kullanıcılardan gelen tepkiler, CEO'nun mesajına gelen tepkiler ve aynı zamanda rakiplerin yaptığı özellikler ki işte bugün mesela Asus Zenfone 5T'de ya da Huawei P20'de arzu ederse kullanıcı çentiği gizleyebiliyor. Yazılımla dolduruyor sağ ve sol kısımları ve orayı kapatabilme durumu söz konusu. Ama hani bunun önceden öngörülememiş olması ve sonradan yazılım olarak güncellemeyle verilecek olması da işim tuhaf noktası. Çıkmamış bir telefondan bahsediyoruz. Yani
kullanıcıların tepkisini onlar da bence çok anlamlandıramıyordur. Kullanmaya başladıktan sonra büyük ihtimal gizlemeyi kimse kullanmayacak. Çünkü düşünsenize ekranın bir kısmı var yukarıda kullanabileceğiniz köşelerde. Siz bunu kapatıyorsunuz. Niçin? Ortada çentik görünüyormuş diye. Kullanmaya başlayınca kullanıcılar zaten bana sorarsanız kabul edecekler çentikli modelleri. Sırf bu tepkileri biraz azaltmak, o başta gelen eleştirileri engellemek için yapıyorlar. Geçecek, geçici bir süreç. Yani ben o özelliği çoğu kişinin aktif edeceğini düşünmüyorum. Ekranı niye kısayım ki? Niye daha küçük bir ekran kullanayım? Bildirimler yukarıda sağda duracakken yani.
Ya tabii de o tarafı arayüz seviyesine nasıl kullanacak o da çok önemli. Mesela Asus Zenfone 5'te de uç noktayla vesaire gösteriyor bazı yerleri.
Şimdi Asus'ta tabii ki daha henüz oturmamış bir işletim sistemi kullanıyorlar çentik için. O özelleştirmeler geldiğinde olacak. Ha, noktayla da göstermesi gereken yerler var. Yani onu da yapacak bir şey yok. Çünkü eğer bildirimler sığmıyorsa öyle yapacak. iPhone 10'da baktığımızda ise mesela kulaklık takılı olduğu ya da VPN kullanıp kullanmadığınız gibi bildirimleri artık göremiyorsunuz. Bildirim ekranında o çentiğin yanındaki yerlerde sizin kaydırmanız gerekiyor ki bazı şeyler aktif
kullanabileceğin alan
kısıtlı.
Çentiğin olmadığı şekle göre. Öyle bir durum söz konusu. Telefonun tabii donanım olarak artık kesin kazanan şeyleri var ama bunları zaten CEO'nun açıklamasına gerek yoktu. Bugün herhangi birimiz bizler OnePlus 6'da ne özellik gelecek diye sorsak 3 aşağı 5 yukarı bu cevapları verir zaten.
855 diyecek adam yok yani.
Yani evet. O artık OnePlus 7'de 845 8 GB RAM ve aslında OnePlus 5 serisinden farklı olarak artık 256 GB depolama seçeneğini de göreceğiz. Zaten işte bugün Huawei tarafı Mate RS modeli de 512 GB telefonlarda vermeye başladı. Yani bu seneki yeni iPhone'larda Apple'ın da vereceği konuşuyor. Tablet de vermişti zaten. Dolayısıyla böyle özellikler var. Kamera tarafında arkada 16'ya 22 kamera bekleniyor yine f1.7 diyaframa sahip olan. Ön tarafta da f2.0 20 megapiksel öz çekim kamerası olacak. Pil tarafındaysa 3450 mAh var. Tabii ekran boyutu burada büyük. Önem arz eden konulardan bir tanesi. Zaten OnePlus'ta genelde akıbet şöyle oluyor. Oppo bir model duyuruyor. Daha ziyade orta sınıf donanımlara sahip olan ama tasarım olarak yeni bir model duyuruyor. OnePlus o tasarımı alıyor.
Yani.
Daha güçlü donanımlarla önümüze getiriyor.
Bilgi çalacak şekilde optimize ederek yazılımı o şekilde piyasaya sürüyor.
Ya OnePlus 5 akıbetinden sonra aynı hataları tekrar yaparlar mı bilmiyorum
İşin
ama.
İşin garip tarafı şu OnePlus olayında. Mesela Huawei konusunda Amerika sert önlemler aldı. İşte NSA'den, FBI'den CIA'den açıklamalar gördük. Dediler ki kullanmayın Huawei telefonları falan filan. Kanıtlanmış herhangi bir şey de yok yani. Şu veriyi çalıyor ya da şu uygulamayı sapladık filan demediler. Sadece kullanmayın dediler. OnePlus'ta 1 trilyon tane şey çıktı. 5 tane filan oldu herhalde bu skandallar. Ve hiçbirinde de Amerikan hükümeti şey demiyor. OnePlus kullanmayın demiyor mesela. Çünkü onu büyük ihtimalle kendi markaları için bir tehdit olarak görmüyor içeride.
O da farklı bir durum da var. Amerika'daki yani en popüler herhalde bir 20-30 tane teknoloji YouTuber'ının en az yarısı OnePlus'a tavsiye ediyor.
Sponsorlu belli yani içerik
yani
olarak.
Yani böyle de bir durum söz konusu iken tabii daha önce konuştuk zaten. Sadece Huawei'nin hedef gösterilmesinin muhtemelen arka tarafta
başka bir nedeni
Huawei'nin var. Söylediği tarzda bir takım nedenleri de olabilir. Samsung Galaxy S9, S9 Plus'ı muhtemelen belki henüz aranızda görmeyenler, kullanmayanlar, deneme şansı olmayanlar, markette karşılaşmayanlar da belki olabilir ama Samsung tabii ki artık S9 defterini en azından donanım seviyesine kapattı çünkü piyasaya çıkmış bir cihaz. Xeon ile ilgili çalışmalar da başlamış durumda. Xeon'un işlemcisiyle ilgili bir takım detaylar ortaya çıktı. Bu da aslında projede çalışan bazı mühendislerin LinkedIn'de hesap güncellemesiyle yapmasıyla anlaşıldı. 9820 diye bir işlemci söz konusu. Şu anki mevcut bilgilerden anladığım kadarıyla muhtemelen ARM'ın yeni çekirdek tasarımına adapte olan frekansı biraz daha yüksek ve 5G modem taşıyan bir çözüm olacak gibi. 7 nanometre burada tartışılan bir konu. Şimdi mobil tarafta 7 nanometreye geçerler geçmezler ayrı bir konu ama 2000 bu sene için Samsung teknolojisiyle üretim yapan GlobalFoundries, AMD'nin eski fabrikası, şimdi tabii sahipliği farklı. Çok daha karmaşık olan GPU tasarımlarını bu senenin sonuna doğru 7 nanometre olarak üretmeye başlayacaklarını açıklamışlardı ki bu telefon da zaten aslında 2019'un telefonu. Her ne kadar habere kaynak yerde 7 nanometre soru işareti gibi gösterilse de olma ihtimali de aslında çok az değil.
Yani artık işlemcilerle çok ilgilenmiyorum. Çünkü mobil taraftaki işlemciler belli bir seviyeye kadar geldiler. Sadece bu işlemcileri kullanacağımız uygulamalarda kısıtlılık var Android tarafında. Neden derse izleyenlerimiz. Mesela bugün iPad, iPhone tarafında iMovie isimli bir uygulama var. 4K videolarınızı işliyorsunuz, efektlerle süslüyorsunuz, render alıyorsunuz. Sonra isterseniz YouTube'a atın, isterseniz işte donanım haberinin sunucusunu açacaksanız oraya yükleyin ve kullanmaya başlayın. Bu tip, ben fuarlara gittiğimde özellikle bir iPhone'la iPad'de sizlere video ulaştırabiliyorum. Android tarafına geçtiğimde kameralar mükemmel, telefonlar çok hızlı, tasarımları güzel, tutması keyifli. Hatta kameraları birçok zaman düşük ışıkta iPhone'a göre daha başarılı çekimler yapıyorlar. Gel gör ki ne telefonla ne tablet tarafında bu videoları düzgün, katmanlı bir şekilde işleyip yayına alabileceğiniz bir uygulama yok. Hepsi çok sıkıntılılar, render süreçleri inanılmaz uzun. Yani işlemci kullanacağım bir şey yok ki bu gücü. Oyun mu
aslında
oynayacağım
Android'de
sadece?
Aslında Android'de Play Store'da da video düzenlemesi yapabileceğim bir takım uygulamalar var ama arayüzü çok karmaşık.
Hiçbiri bir işe yaramıyor. Render süresi bir de hepsinde uzun.
Tabii bir de öyle bir optimizasyon sorunu var. iMovie çok sade bir arayüzle kullanmak isteyeni. Hele bir de iPad ortamında mesela.
Bir de hızlı render alıyorsunuz.
İşte benzer şeyler aslında şu bilgisayarlarda da var. Final Cut Pro'yu bununla çalıştırdığınız zaman belki Premiere kadar çok fazla özellik seçeneği sunmuyor ama export almak istediğiniz zaman, çıktı almak istediğiniz zaman.
Android tarafında artık bence önemli olan şey, konuşmamız gereken şey hızından çok senden yeni nanometre diyorsun ya. Daha az enerji tüketebilir bu işlemci. O da tabii ki genel olarak mimari verimliliğine de bağlı.
Zaten sadece nanometre düşündüğünde. 7 nanometre zaten Samsung'a eksklusif özel bir şey değil. Evet. Apple'da hazır olduğu zaman o da geçecektir. Qualcomm'da geçecektir. Zaten Qualcomm'un iş birliği vardı Samsung'un. En hızlı geçen firmalardan birisi Snapdragon 845 jenerasyonuyla beraber aslında. Ve 835'e de geriye doğru
hani gideceğim. Önemli haberler sektör nereye gittiğini göstermek için ama artık bir şey anlam ifade etmemeye başladılar. Çünkü artan hız ne işimize yarıyor? Bunu da konuşmak lazım. Hiçbir işimize yaramıyor şu anda.
Aynen. Samsung tarafından bir haberimiz daha var. Samsung epeydir mini serisi amiral gemisinin küçüğü olan telefonlar duyurmuyordu. Önceki zamanlarda yaptıkları da isim olarak benzeseydi özellik olarak hiç alakası olmayan telefonlardı. O işi büyük oranda Sony, Apple tarafında da bir iPhone SE gördük. Evet. Hani o da aslında minisi gibi değildi. Zaten olan bir tasarımın biraz devamı gibi ilerliyordu.
O 2 senedir güncellenmiyordu. Üretimi durdurdular.
Durdurdu. Yenisi de gelip gelmeyeceği ayrı bir konu. Çok tartışılan bir şey. Zaman zaman geleceği söyleniyor ama henüz ses seda yok. Şimdi Galaxy S9 Mini ile ilgili bir takım rivayetler var. Özellik olarak Snapdragon 660'a ve 4 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor ki.
Hiç kötü değil.
Bence de bayağı iyi bir pozisyon alabilir. Kavisli bir ekrandan ziyade düz bir ekrana sahip olacağı söyleniyor ve belki bir ihtimal 16'ya 9, belki de 18'e 9, 5 ya da 5.2 inç boyutunda olacağı söyleniyor.
Şimdi bu telefonun önemli olan şu, fiyatı kaç lira olacak? 3.000-3.500 lira fiyatı konumlandırırsa bir mini gibi olmayacak. Yani
A8'den bugün 3.000 liraya yakın fiyattan başlıyorsa.
Yani bu da 4.000 lira falan bile olabilir. O yüzden fiyat çok önemli. Yoksa özellikler 660 olmuş, 4 GB olmuş, evet bunlar güzel ama yani bu telefonu ben 2.500-3.000 liraya alamadıktan sonra da bir anlamı yok mini olmasının.
Fiyatlandırma özellikle Türkiye gibi fiyatın çok hassas olduğu ülkelerde. Çünkü bazı ülkeler var. Ortalama satış fiyatları çok yüksek. Kuzey Amerika pazarı gibi ama bazı ülkeler var. Mesela Türkiye gibi fiyat performans büyük son dönemde büyük önem arz ediyor ki Türkiye'de de zaten büyüyen, şu anda büyüyen telefon segmenti 1500 lira boşluğu.
Ya şimdi hep konuştuğumuz şeydi 1500 lira boşluğu. Hep boştu zaten. Şu anda da orası aşırı dolmaya başladı.
İşte en son Honor girdi. Birazdan konuşacağız zaten.
Evet. Şimdi mesela bir arkadaşımız geldi yine telefon ithalatçısı. Dedi ki ya bir telefon markası getirsek hangisini önerirsiniz? Oturduk düşündük. Zaten hepsi gelmiş Türkiye'ye. Yani gelebileceklerin hepsi gelmiş. 1500 aralığı şişmiş patlamış. Artık bu saatten sonra da herhangi bir Çinlinin ya da herhangi bir telefon üreticisinin de pahalı bir modelinin bu aralıkta şans bulma olasılığı çok az.
İşte fiyatları doğru kurgulamak, yani pazara özel hesaplama yapmak gerekiyor ki mesela geçen bir lansmanda sektörden bir arkadaşla konuştuğumda bana dedi ki son rakamları gördüm yok. Samsung'un Türkiye'deki pazar payı %49'dan 40'a düşmüş mesela. Ciddi kayıp.
Evet. %10'luk bir kayıp var nereden baksana.
Diyor net öngörüde bulmak zor ama Huawei'nin büyük oranda o paydan faydalandığı söyleniyor. Sonucunda ciddi kayıp anlamına göre bunları tabii aynı zamanda iyi hesaplamak gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan Xiaomi'ye geçelim. Xiaomi ile ilgili iki haberimiz var. Birincisi Blue Shark. Xiaomi'nin aslında oyun markası gibi değil de Xiaomi'nin finanse ettiği bir başka telefon markasının oyun telefonu olarak karşımıza çıkacak ve Nisan ayının ikinci haftası içerisinde 13 Nisan'da resmi lansman yapılacak. Burada biraz tabii aksesuara ve gamepad'lere yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. Tasarım olarak bakıldığında Xiaomi'nin telefonuna çok benzemese bile aslında telefon dünyasında çok farklılık arz eden bir tasarımı yok. Ama işte Snapdragon 845, 6 ve 8 GB RAM gibi seçenekleri var. Ve renkli böyle alengirli bir takım gamepad seçenekleri olacakmış.
Şimdi donanım dünyasına baktığımızda ekran kart, anakart dünyasına bir sıkışma yaşadılar onlar. Satışların düşmesiyle beraber her şeyin gaming takısı aldığını gördük. Gaming anakart, gaming güç kaynağı, gaming fan. Böyle değişik değişik her şeyi bir oyuncu teması taktılar. Aynısını telefon dünyasında gördük. Sıkıştılar, artık satışlar düşmeye başladı. Telefon dünyasında hacim genişlemiyor. Pazar payı düşüyor, toplam pazar payı. Doğal olarak bu tarafta da gaming vurgusu son kurtarıcı çare olarak görülüyor. Çünkü PC dünyasını kurtardı belli bir oranda. Karlılıkları arttırdı. Evet, satışlar düşse bile karlılık çok fazla arttı. Telefon dünyasında ise şey sıkıntısı var. Bu fiyat performans oranı yüksek telefonlar o kadar fazla piyasaya sürdüler ki artık üst seviyede performanslı bu fazla kar ettikleri telefonları satamaz hale geldiler. Apple tarafında bile iPhone 10'un satışlarında sorunlar yaşadığını görebiliyoruz. Ne olacak? Gaming takısı takılmış. Aynı diğer telefonla yapabildiğiniz her şeyin aynısını yapabildiğiniz ama gaming telefon olarak sunan cihazlarla karşılaşacağız. Hatta RGB'lisi gelecekmiş telefonların. Ben artık yani bunun da suyunun çıktığını düşünüyorum.
Burada tabii bu tür firmaları buraya iten Razer'ın başarısı oldu. Razer'ın telefonunun artist eksisi konuşuluyor. İşte 120 Hz ekran, çok iyi ses sistemi vesaire gibi bir takım avantajları var. Kötü özellikleri de var ama Razer'ın beklentisinin çok üstünde bir satış rakamına ulaştılar. Ha, orada telefonun kendisinden ziyade Razer markasının güçlü algısı muhtemelen o başarıyı getirdi ama...
Şu an konuşulmuyor ama telefon.
Şu an konuşulmuyor. Şu an bizim gündemimiz olmaması hep Türkiye'de olmaması. Geçen yine mobilite ile ilgili haberlere bakarken bir sürü yerde işte Android 8.0'ın tarihi açıklandı. Şöyle heyecanlıyız, böyle heyecanlı gelecek, kamera daha iyi olacak falan tartışıyorlar baya.
Çünkü Türkiye'de telefonda... olmayan birçok telefon da ben izleyenler, kullanıcılar tarafından tartışıldığını görüyorum. Türkiye'de olmayan modeller bile bize de soru geliyor. Ama Razer ile ilgili bir an alev yandı şöyle, ondan sonra söndü tekrar.
Yani tabii şey de var, yani üzerinden belli bir zamanda geçti telefonun. Ben videosunu yayınlayana kadar çok talep gelen telefonlardan birisiydi mesela. Benim yaptığım videoda tabii Qualcomm yetkilimde çekebildiğim bir videoydu ama... ayrı bir tabii konu var. Bir de diğer telefonlardan farklı olarak Gray'den de Türkiye'ye çok giren bir telefon olmadı.
En azından şu an Oppo,
OnePlus falan bir şekilde oluyor ama o çok...
Peki çünkü fiyatı Amerika'da fiyatı da pahalı. Aynen,
onu söyleyecektim ben de.
Kaça satacağız diye düşünmüşlerdi.
Aynen, onu Türkiye'ye getirdikten sonra o maliyetleri zaten.
Evet.
Yine belki bir grubun ilgisini çeker ama bütün o Gray marketçilerin de çok adet olarak heyecanlanmadığı bir telefon oldu. Xiaomi ile ilgili ikinci haberimiz de tabii ki dijital asistan. Dijital asistanla ilgili olarak geçen hafta Turkcell'in de bir açıklaması oldu. Onlar da bir ses asistan yapacaklarmış.
Milli yergi ordusuyla sundular onu da.
Pek çok firmanın aslında gündemindeki konulardan bir tanesi Xiaomi'de Xiao AI adını verdiği kendi dijital asistanını, yapay zeka destekli asistanını duyurdu ve bir video yayınladı. Video Çince ama İngilizce altyazı koymuşlar hangi özelliklere sahip olduğuna dair. Aslında işte bugün bakıldığında Siri ve Bixby'nin temel olarak sahip olduğu pek çok şey bu diyebilirsin. Müzik çal diyorsun, müzik çalıyor. Hava durumu nedir, bilgi ver diyorsun, verebiliyor ama Xiaomi'nin buradaki temel motivasyonlarından birisi de biliyorsun Xiaomi'nin ürün gamı çok zengin. İşte bugün akıllı süpürgeden bisiklete kadar bir sürü şey yapıyorlar. Kontrol edebilecek bütün Xiaomi cihazlarını bu yapay dijital asistan üzerinden kontrol etme niyetleri varmış.
Yani şimdi dijital asistan olayı şöyle. Xiaomi'nin burada bir gücü var diyoruz. Nedir? Hani kendi işletim sisteminin içinde kendisi yapıyor, dizayn ediyor. İçinde Google'ın herhangi bir servisi yok. Google Asistan da yok bu yüzden. Kendi servisiyle beraber, kendi dijital asistanıyla beraber Çin'de kullanıma sunduğunu telefonu bir tuş atayacaksa ya da bir fonksiyon atayacaksa direkt bu dijital asistanla karşılaşabileceğiz. Telefonun içinde kendi doğasında aynı Siri gibi Apple'da nasıl çalışıyorsa burada asistan arka planda sürekli aktif kalabilecek. Samsung'un Bixby'si veya Xiaomi'nin aynı şekilde uluslararası versiyonunda da Turkcell'in çıkartacağı telefonda da biz şu sorunları yaşayacağız. Google Asistan'ın yanında ikinci bir asistan olarak bunlar hep yer alacaklar ve işletim sisteminin ana hatlarına genel olarak o çekirdeğine çok hakim olmayan, arkada sürekli aktif olamayan bir asistanlarla karşılaşacağız. Neden? Google kendi asistanını iptal edip bu asistanları ana asistan yapmaya henüz izin vermiyor. Bu yüzden de ben çok başarılı olacaklarını düşünmüyorum uluslararası arenada bu ekstra asistanların. Samsung'un Bixby'si mesela. Özellikleri artıyor, gelişiyor. İngilizce versiyonda ışıkları kontrol ediyorsunuz falan ama aynısını Google Asistan'da da yapabildiğimiz için Bixby'yi kullanmanın pek bir şeyi kalmıyor.
Xiaomi'nin tabii burada çok güçlü bir argümanı var. Çin pazarı çok büyük pazar olduğu
orada
için.
Orada Çin'de güçlüler.
Çin'de çok yürüyebilir bu.
Mesela Turkcell için keza konuşacağım. Arama motoru çıkarttık dediler. Arama motorunu kullanman için uygulamayı çalıştırman gerekiyor. Aynen. Artık böyle bir şeyin bu pazarda, bu dünya şartlarında hiçbir şansı yok. Dijital asistan geliştiriyorlar, geliştirsinler. Bu ülkede geliştirilen her şey bizim faydamıza, bizim yararımıza. En azından mühendislerimiz bir şey öğreniyorlar, bir şey üstüne çalışma ama telefona kattıklarında ne katacak bize? Kullanacak mıyız? Kullanmayacağız. Çünkü apayrı bir yerde bir buton olacak o da.
Tabii her zaman ya organik çözüm. Yani daha şimdi, fazla kabiliyete erişebiliyor.
Okey Google dediğinde aktif olan bir asistan varken, telefon boşta dururken... Bir telefonu uyandırıp işte şifresini girip uygulamayı bulup uygulamaya bastığında aktif olan bir asistan arasında 100 yıl fark var.
İşte orada muhtemelen Turkcell tarafı Türkçe desteğiyle onu biraz şey yapacaktır. Hani bugün Siri tarafından nispeten olgunlaşmaya doğru giden bir evet. süreç var. Ama Google tarafı ve Samsung tarafı yok.
Samsung'da
henüz.
Türkçe hiç yok. Google'da aynen. da yarım yamalak bir şey var.
Ki Samsung tarafı da Türkiye'de en büyük AGM merkezlerinden birisini Türkiye açıyoruz diyorlar ki bakalım umarım olur. Bixby ile ilgili çok sözler verildi. Hani olacak, gelecek, gelecek.
Şimdi Bixby için 2018'in başı dendi. 2017'nin sonunda da mobil ödeme gelecek dendi. İkisi de olmadı. O tarafta.
Umarım olur. Sonucunda hani
mobil ödeme hepimiz için yararlı bir şey.
Olay sadece 5000 liraya telefon satmaktan ibaret değil. Yani o ekosistemi de bir şekilde işler hale getirmen gerekiyor. Bugün Apple'ın da eleştirebileceğiniz çok şey var ama Siri pek çok özellik Türkçe sana kullandırabiliyor. İşte marketine giriyorsun, filmi, müziği vesaire Türkçe içeriği de bulabiliyorsun. Ya o konularda biraz daha hareketli olmaları gerekiyor.
Otomobilimde giderken eğer Apple müzik servislerinde üyeyseniz işte şu tarzda müzik çal, şuna geç, kapat, eşimi ara dediğinizde eşini arıyor, kardeşimi ara diyorsun. Kardeşimi arıyor çünkü onları tanımlıyorsunuz çok güzel bir şekilde. Ben arabada hiçbir zaman telefona tıklamadan bütün işimi halledebilir hale geldim. Aynı şeyi aslında Google'ın asistanıyla da yapıyorsunuz. İngilizce tarafı çok güçlü. Türkçesi de yavaş yavaş aktif olmaya başladı. Mesela şunu ara bunu ara dediğinizde çalışıyor. Bazı telefonlarda ben test ettim ve güzel çalıştığını da gördüm. İsabetli bir şekilde arıyor. Ama Bixby'de yapamıyorsun şu an. İngilizce konuşman
lazım. Bixby tarafında da yani Samsung ısrarla bizimki daha karmaşık soruları algılayabiliyor, isteklere cevap verebiliyor diye. Ama Türkçe konuşamadıktan sonra yok. Bu pazarda çok fazla karşılığını
ya bir de
bulamazsın.
Şöyle bir şey var. Mesela şimdi Google'ın asistanı. Verilerin gizliliğiydi, bizi takip ediyorlardı falan filan. Bunu bir köşeye koyuyorum. Bana bugün gideceğim etkinliğin uçak biletini atıyorlar. Hop takvime ekliyor.
Aynen.
Bana diyor ki yarın şu uçuşum var.
Uyarıyor
seni. Şu saatte yola çıkarsan senin için çok iyi olur. Neden? Çünkü Gmail kullanıyorum. Gmail'a gelen postadan uçak biletini anlayıp takvime ekliyor.
Google Maps'ten sana böyle şey yolluyor. Diyor ki trafik yoğunlaşıyor diyor.
Evet, şimdi Turkcell bunu nasıl yapacak? Arabaya biniyorum. Arabanın Bluetooth ile telefonum eşleşiyor. Arabaya bindiğimi anlıyor. Konuma bakıyor. İş yerinin oradayım. Evine diyor şu kadar mesafe var. 35 dakikada evine gidersin. Neden? Çünkü diyor ki bu saatlerde bu adam sürekli evine gidiyor. Böyle bir big data olmadan elinde, veri yığını olmadan sen asistanın ne kadar özellik olabilir ki? Ne yapabilir yani?
Yani sonucunda arka tarafta belli bir tabii bilgi havuzuna ihtiyaç var. Kullanıcıların neyi istediğini okuyup öğrenebilmek anlamında ama o tarafı tabii bekleyip görmek lazım. Sonra bir şeyler yapıyoruz diyorlar. Henüz ne yaptıklarını biz de bilmiyoruz. Türkçe desteği belki ön plana çıkıyor. Bir de tabii Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Bilim Sanayi Bakanı Turkcell'in otomobil projesi içerisinde yapay zeka ve robotik kısmını üstleneceğini söyledi. Hani oradaki orta uzun vadede aracın içerisinde bir takım sistemle Türkçe kontrol durumu falan söz konusuysa bir takım belki özellikleri de oraya doğru yani değişim anlamında
insanlar,
şeyler yapabilirler.
Apple'ın araba sistemi, Android'in araba sistemiyle bütünleşik arabalar üretiyorlar. Telefonunu takıyorsun şak diye panelde çıkıyor. Yani eğer sesli araba kontrolü yapacaklarsa bunlar zaten Mercedes'te BMW'de yıllardır olan şeylerdi.
Tabii canım burası öyle.
Gerek kalmadı ona. Çünkü artık her şey telefonun etrafında şekilleniyor. Telefon geleceğin ödeme aracı deniyor. Cüzdanı deniyor. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi kalkıp da arabayı telefon bağımsız bir şey yaparsan, kendi asistanına donatırsan bu da yanlış bir olay.
Şimdi ne yapacaklarını görmek lazım. Sonucunda tüm bu planlarla motivasyon Türkiye'de üretilen yerli milli teknolojileri kullanmak.
O tarafta... Yerli milli diyorum ya geliştirilsin. Ama ben çok şey yerli milli bu üstüne durulmasının da karşı. Bir şey iyiyse kullanırız. Yerli milli ise tamam ayrı bir şey ama iyi değilse ne yapalım kullanalım mı yani?
Tabii canım.
İşimi
yani.
Görmüyorsa.
Kötü çalışmayan bir şey de Türkiye'de geliştirildi diye.
Yarım yamalak.
Hatta çalışmayan bir şeyden bir takım dersler çıkarılır ve daha iyi bir şey yapılır. O,
yapılsın. Ben her zaman onu diyorum. Paraları var sonuçta. Mühendisler toplansınlar çalışsınlar. Aynen. Yani bu işler böyle olacak.
Sıradaki haberimiz Huawei değil Honor cephesinden de bizim haber yazan editör arkadaşımız biraz yanlış ve karmaşık yazmış. Evet yani Honor Huawei'nin bir markası ama ayrı bir marka aynı zamanda. Bağımsız bir operasyona sahipler. Dolayısıyla hiçbir şekilde Huawei ismi Honor'un operasyonlarına geçmiyor.
Kutusunun üstünde Powered by Huawei yazıyor herifler.
Orada yazıyor ama
nasıl geçiyor?
Sonucu ayrı bir marka. Ofisleri ayrı, çalışanlar
öyle
ayrı.
De.
Çünkü o yazılabilir abi. Huawei'nin geliştirdiği Kirin işlemciyi kullanıyor.
Tamam işte ama Huawei markasıdır diye
tamam
üstüne yazıyorlar.
Tamam da yok şöyle bir şey var. Yani Huawei Honor 7X diye yazarsan Huawei'in Honor 7X modeli gibi algılanır.
Ya şimdi Honor birazcık şeyi kullanıyor Türkiye'de de. Biz Huawei'in bir markasıyız diyor. Birazcık da bizim editör herhalde onun etkisinde kalmış. Kötü değil. Dediğin gibi Honor yazsa daha iyi. Bu arada Honor.
Çünkü bak,
Türkiye'de Honor diye okuyun diyorlar.
Yani Huawei Honor 7X özellikleri ve fiyatı. Çünkü
evet.
Huawei'de konuştuğumuz zaman bizim rakibimiz diyorlar mesela.
Honor için şimdilik bu daha iyi. Biraz kullanıcının aklına yatması için.
Yani.
Zota hatırlıyor musun? İlk çıktığında ne diyordu? Bir dedikodu dolaşıyordu. Biz Safir'in aslında fabrikalarında üretimi yapıyoruz. Onun alt markasıyız falan diyorlardı Nvidia tarafında.
Evet.
Firmalar böyle şeyleri kullanmayı seviyorlar.
Ki yani adamlar Honor olarak dünyadaki en büyük 3 üreticiden birisi olacağız diyorlar. Dolayısıyla öyle bir durumda zaten ya Huawei'yi aşağı çekecekler ya da Huawei ya 1. 2. olup kendileri de 3. olacaklar. Neyse. 2 tane modelleri var. 7X ve aslında 9 Lite diye. Bunun Türkiye lansmanı yapıldı. Aynı zamanda markanın Türkiye girişinin resmi lansmanı oldu bu. İlk etapta Teknosel ile özel bir işbirliği söz konusu. İşte fiyatlara bakıldığı zaman 1499 ve 1899 ama lansman kapsamında aslında daha uygun fiyatlarla ilgili bir takım duyurular yaptılar. Bunlar Huawei'in, bak şimdi Huawei dedim ben de, Honor'ın aslında orta sınıfa konumlandırdığı telefonlar.
Bu arada şunu diyeyim, Honor abi Türkiye'de.
İşte Honor, Honor,
Honor. Çünkü Türkiye'de Honor olarak söyleniyorlar. Bazı kullanıcılarımız bizi şey yapmışlar. İşte Honor diye telaffuz edince demişler ki Honor diye okunuyor, sizin İngilizceniz nasıl filan falan. Türkiye'de Honor, Honor olarak okunmak istiyor arkadaşlar. Dediler ki çünkü Türk halkı bunun nasıl okunacağını karıştıracak. Honor diye okuyor.
O taraf da o kadar çok karmaşa var ki LG mesela, LG Türkiye kendi telefonu G3 diyor.
Evet.
G4 diyor. Samsung S9 diyor. S9 yani Samsung A8'e A8 diyor. Yani böyle hani
değişik,
değişik şeyler var. Dolayısıyla
değişecek artık. Herkes söyleyebildiği gibi.
Yani herkes aynı. Kapı herkes kendi söylüyor. Biz tabii mümkün olduğu kadar Türkçe söylemeye çalışalım yine ama herkesin oradaki motivasyonu farklı. Şimdi 7X ve 9 Lite modellerine bakıldığı zaman dediğim gibi aslında Huawei Honor'ın orta sınıfa konumlandırdığı telefonlar bunlar. Fiyat performans olarak öne çıkması beklenen telefonlar ki 7X modeli mesela çıktığı dönemde Amazon'da uzunca bir süre bir numarada kalan bir telefon olmuş. Çift kameraya sahip olan, tasarımları güzel, 18.9 ekranlı, Kirin 659 işlemcisini kullanan telefonlar genel olarak.
Ya şimdi şöyle, telefonların işlemcisi bence biraz daha iyi olmalıydı. Kirin serisi orta sınıfta tam olarak bekleneni veremeyen bir işlemci. Kullanmaya başladığınızda hafif lekler, ufak ufak takılmalar falan biraz can sıkıcı olabiliyor. Ben deneyimlediğim kadarıyla onu söyleyebilirim size. Ama Honor'un telefonlarını elinize aldığınızda laf edemeyeceğiniz bir şey var. Malzeme kalitesi ve tasarımları. Özellikle renkler mükemmel olmuş. Özellikle deniz mavisi var bir tane. Müthiş ya, o pırıl pırıl rengiyle, yansımasıyla falan.
Yıllardır
falan
zaten o rengi özellikle ayrıcalık olarak kullanıyorlar.
Çok güzel yani, gerçekten çok güzel duruyor. Eğer bu fiyat sınıfında tasarımı da iyi olsun diyeceğiniz bir telefon varsa zaten o sınıftaki telefonların çoğu benzer performanslar sergiliyorlar. Alıp kullanabileceğiniz telefonlar, göz önünde bulundurun derim modelleri. Bu firmaların piyasaya girmesi, artması iyi oluyor ama Honor'un politikası birazcık farklı. Şimdi Honor, Huawei'nin dijital markası aslında. Yani Huawei ne yapıyor? Televizyonlarda reklam yapıyor, bizim gibi dijital platformlarda reklamı var. Ama gidip Vatan'da da bulabiliyorsun, MediaMarkt'ta da bulabiliyorsun, internetten de satın alabiliyorsun. Turkcell bayini de var. Yani hem mağazada var, hem internette var, hem de reklama çok fazla ağırlık veren bir firma. Honor ise diyor ki ben bu reklam maliyetlerinden kısayım, mağazada bulunmayayım. Mağazalar çok yüksek kar payı istiyor çünkü. Ben sadece dijitalden satayım ve uygun fiyatta müşteriye ulaşayım diyor. Türkiye'deki politikası da mağazalarda da bulunacaklarmış. Operatör tarafında da yer almayı planlıyorlar. Ben fiyat konusunu nasıl düşük tutabilecekler bunu merak ediyorum. Çünkü Honor'un Huawei'den fiyatla ayrılması lazım. Eğer çok yakın fiyatlar olursa bir gerçek var. Huawei'in telefonları donanımsal olarak daha dolular.
Şimdi tabii bu markaya bakıldığı zaman aslında Xiaomi gibi yükselen firmalara karşı Huawei'in işte maliyeti kısabilmek anlamında ortaya koydurmak.
Gençleri, onun OnePlus'ı gibi işte.
Gençleri hedefliyoruz diyor ama tabii isteyen herkesin
alabileceği
ürünler. Tabii fiyat konusunun Türkiye'de nasıl ayarlanabileceği ayrı bir konu. Çünkü Xiaomi bugün Türkiye'de resmi olarak var yok kısmı bir tarafa bırakıyorum. Honor Türkiye'ye resmi olarak gelse bile pek çok kişinin Xiaomi'den daha az bilinen, belki daha kötü algılanan bir marka. Çünkü tam olarak nereden geldi, nasıl oldu bilmeyen bir marka olduğu için.
Her telefonları güncelleme alacak. Eğer kırılırsa, bozulursa arkasında yine Honor var ama tabii ki Huawei gibi bir grubun bir markası var yani. Yine güçlü bir marka var.
Sonucunda para Huawei'den geliyor. Evet. Huawei'de çok parası var. Öyle bir durum söz konusu. ben özellikle Kevin Van Kaye, yani Türkiye Genel Müdürü'ne, çünkü sorulan sorulardan birisi de oydu bana da, özellikle sosyal medyadan gelen. Bu Vivo modeli var. V10 modeli. Bunun amiral gemi modelleri. Geleceğe geldiğinde cevap vermiyor mesela. Muhtemelen Türkiye'de ilk etapta fiyat vermiyor. Hani 1500 lira bandı, 1500 lira büyüyor dedik ya. İlk etapta oraya konumlanarak, evet, yüksek maliyetli telefonlardan ziyade bu telefonlara yoğunlaşacaklar gibi görünüyor.
Teknosa üstünden Teknosa.com.tr'a özel bir indirim de yaptılar. 200 liralık bir indirim var şu an. Teknosa ile anlaşmışlar anladığım kadarıyla ilk başta.
Ya telefonlar aslında Türkiye şartlarında fiyat olarak yeni bir marka olduğu için bence biraz daha agresif olabilse daha iyi olurdu ama sonuçta malzeme kaliteleri, ekran, şu bu aslında kötü de olmayan telefonlar.
Elinize aldığınızda dediğim gibi şey hissetmezsiniz yani, bu da neymiş demeyeceğiniz telefonlar. Gerçekten güzeller.
Honor'la ilgili bir haberimiz daha var. 15 Mayıs tarihinde Londra'da yeni bir telefon duyurusu yapacaklarmış ki zaten V10 modelini, Vivo modelini de Aralık ayında Londra'da tanıtmışlardı. Şimdi şöyle oluyor bu süreç. Huawei bir amiral gemisi duyuruyor. Mate 10 Pro. Sonra biraz Honor alıyor. Işi. Tasarımı değiştiriyor. Deniz mavisini getiriyor. Tasarımın biraz sağını solunu oynuyor. Ufak tefek değişiklikler yaparak kendi markası altına sunuyor. Şimdi muhtemelen de P20 serisinin bir Honor yorumunu da 15 Mayıs itibariyle göreceğiz.
Şimdi
gibi.
Ben şeyi merak ediyorum.
Çünkü zaten AI, bu yapay zeka vurgusu da bayağı var.
P20 Lite var. Mesela yine fiyat olarak agresif olacak. Honor'la beraber Türkiye'de fiyat konusunda bayağı bir kapışacaklar.
P20 Lite var, P-Smart var. Yani anlatabiliyor evet. muyum? Aslında Honor'un telefonundan alternatif Huawei marka telefonlar da var. Özünde benzeşikleri noktalar da var ama sonucunda farklı politikalar izliyorlar. İşte sadece internetten satılan bir marka ya da yaygın olarak internette bulunabilecek markanın ürünleri gibi.
Türk basını davet edecekler. Bakalım nasıl olacak. Yani gidip yerinde görme şansımız olur inşallah, yetişir düzenlemeler.
Yani sonucunda İngiltere bile tabii zor yer. Vizesi yoksa o ayrı bir
İngiltere hikaye. İngiltere vizesi de hep olmuyor. 6 aylık alabiliyorsunuz arkadaşlar ajansla falan gittiğiniz zaman. Çünkü parayla satıyor İngiltere vizeyi. Yani bir 2 yıllık 5 yıllık alacağım dediğinizde sözünüze bakmıyorlar. Parasını yatır öyle al diyorlar. O da enteresan. Yani
paran kadar zaman oluyorsun orada. Schengen almak istediğiniz zaman bazen sürpriz oluyor. 3 yıllık
aynı alabiliyorsun. Aynı fiyatta 3 yıl alabiliyorsun. 5 yıl alıyorsun.
Ama İngiltere tarafında bir tarife var. O tarifeye uygun. Tabii hani vize aldığınızı varsayıyorum. Yani sonucunda vize alma kriterlerine uymanız gerekiyor. Sonrasında bütçenizle alakalı olarak zaman alabiliyorsunuz. En azından bizim bildiğimiz öyle. Nokia tarafında Nokia 9 Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılmamıştı. Orada tanıtılması beklenen bir telefondu ama artık baya baya özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Hatta bir görüntü de internette dolaşıyor. Eğer bu görüntü doğruysa P20 serisinde olduğu gibi 3 kameralı, arkada 3 kamerası olan bir telefon göreceğiz. Nokia'nın bir rivayete göre politikasının yavaş yavaş Xiaomi politikasına kayacağı ve Nokia'nın güç, bugün Nokia Xiaomi'den daha güçlü marka algısına sahip. Evet. Dünyada en çok bilinen markalardan bir tanesi. Bu marka algısını fiyat performans oranı yüksek telefonlar olarak üst seviyede karşımıza çıkaracağı söyleniyor ki şimdi... Önceki telefonlar buna çok uymuyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gördüğünüz o Nokia 7 Plus'lar falan 500 dolara yakın fiyatla çok oturmuyor ama şimdi Nokia 9'da Snapdragon 845 çift taraftan kavisli 6000 seviyesinde bir ekran, işte 8 GB RAM, arkada 3 kamera, ses konusunda özel yatırım, önde arkada Zeiss Optics gibi şeyler var. Bunu alıp hani bu donanımı alıp iyi bir fiyatla sunabilirlerse benim hani gerçekten en çok merak edeceğim telefonlardan birisi
şimdi
olur.
Kamera konusunda çok yüksek çözünürlüklerden bahsediliyor. Yani burada benim merak ettiğim 3 kameranın toplam çözünürlüğünden mi bahsediyorlar acaba?
Ana kamera için mesela yine 41 megapiksel iddiası var.
Evet, o enteresan olacak.
Şu an zaten rekor hala Nokia'da. Yani Huawei bugün 40 megapiksel dedi ama 41 megapiksel evet. Nokia'nın 808 modeli değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
808 olması lazım. Tam bir şeydi. Fotoğraf makinesine telefon eklenmiş.
Ve bugün o telefonun fotoğraf çekimi hala ortasının pek çok telefonundan daha iyi çeker yani.
Hatta öyle güzel bir kapışıyordur
bir durumu var. Şimdi 3 kamerayı tabii nasıl kullanacaklarını ben de merak ediyorum. Yani sonucunda işte Huawei'nin kurgusu ortada. RGB, monokrom ve 3. kamera durumu söz konusu. Bu tarafta İddialı bir takım açıklamalar var. Ortaya çıkan bir takım dokümanlar da var. Hani benim mesela yine dikkatimi çeken Xenon ve LED flash olayı. Xenon flash kullanılarsa yine orada fark yaratan konulardan birisi olur ki Nokia'nın geçmişinde var öyle telefonlarda. Ve mesela Quick Charge 4.0 ile 3900 mAh gibi.
Yani telefon paketi. Kötü durmuyor. Gerçekten çok şahane duruyor. Şu anda son dönemde piyasaya çıkacak telefonlar için donanımsal anlamda böyle en dolu telefonlardan bir tanesi olacak.
Bu arada önde de çift kameradan bahsediyor ki toplamda 5 kameraya sahip oluyor.
Bir sürü kamera var. Bir de Nokia firmasının fiyat performans odaklı oynayacağım demesi sevindirici. Kötü bir şey değil.
Oynarlarsa ya tabii. Rivayet o yönde. Şimdi mobil ya Şubat ayında gördüğümüz telefonlar pek onu oynamıyor. Nokia 7 Plus.
Oynamıyor. Bir de çok da genele hitap eden cihazlarda olmadı. Ben baktım kullanıcıların tepkilerini. Ne fiyatlarını beğenmişler, ne özelliklerini. Tasarımda beğenen var, beğenmeyen var. Özellikle o Silico modelinde 835 kullanmaları birazcık hayal kırıklığı yarattı mesela. Değişik cihazlar tanıttılar. Orta sınıfta iyiler donanım olarak ama fiyatları pek bekleneni vermedi.
De bakalım bu telefonu böylesi bir paketle ve nispeten rekabetçi bir fiyatla. Rekabetçi fiyat tabii görece bir kavram ama işte bugün S9'ların 900 dolarlara satıldığı, işte Xiaomi Mi 7'lerin ya da OnePlus'ların 550-600 dolar bandına oturacaklar gibi görünüyor.
500 dolara işte 600 dolar bandına oturacaklar.
Yani o 600-700 bandına oturtabilirlerse bu özelliklerle beraber Nokia markasının da güçlü algısıyla bence ses getirebilir diye düşünüyorum. Apple ile ilgili geçtiğimiz hafta bir haber konuşuldu ama zaten bu ısıtılıp önümüze gelen haberlerden bir tanesi. Fakat bu defa Bloomberg yazınca yani saygın ekonomi gazetelerinden birisi haber yapınca çok konuşuldu. Konuşuldu. Birkaç saat içerisinde Intel'in hisseleri %10'a yakın çakıldı ki Intel'in böylesine radikal bir düşüş son 3 yılda yok. Bu haberden sonra oldu ki teknik olarak bakıldığı zaman da Apple Intel'in en büyük müşterilerinden birisi değil. Apple'ın pazar payı diğer işte Asus'la, HP'yle ya da Lenovo'yla kıyasladığın zaman ama oran değil ama algı olarak sektörüne de gidebileceğini olarak yorumlamak anlamında tabii Intel etkileri var ki zaten Intel'in tek başına geleceğinin de nereye gittiği son dönemde çok tartışılıyor.
Ama Snapdragon 835 üstünde çalışan Windows dizüstüler sergilendi, satışa başladı. Adamın hissesinde hiçbir etki olmadı ki. Asıl Windows dizüstü bilgisayar pazarı en büyük pazarı. Apple dedi ki böyle dedikodu var. 2020'de çıkabilir. Hisse senedi çakılıyor. Yani Apple'ın marka algısı aslında hissedarlar üstünde bile bir etkisi var yani demek ki.
Tabii Apple'ın şey potansiyeli de var. Bugün yani A11'i 10 çekirdek yapsa adam. Ya bugün MacBook Air'e koyabileceğin bir platforma sahip oluyorsun aslında teknik olarak. Ama tabii burada konuşması gereken sorulardan birisi de şu. Kalamata kod adını taşıyan bir işlemci geliştiriyorlarmış. Halihazırda MacOS'ta çalışan bir sürü yazılım var. Intel optimize. İşte Adobe Premiere'inden tut bilmem nesine kadar. Bunların geriye dönük uyumluluğun ne seviyede olacağı ve ileriye dönük olarak çünkü çok fazla profesyonel de kullanıyor bu bilgisayarları.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani geliştirilen işlemci x86 tabanlı olabilir. Nasıl olabilir? AMD ile işbirliği yapıyorlardır. Kimsenin haberi yoktur. Bu konuda henüz bir şey yok. Yani ARM tabanlı bir işlemci olacak diye de %100 bir şey yok burada. Onun altını çizelim. Dedikodular arasında öyle çok fazla geçmiyor. x86 tabanlı bir işlemci de çıkabilir
ortaya. Şöyle olur. Yani
yani AMD'nin bugün Xbox One X, One'da ya da PlayStation'da kullandığı işlemci x86 tabanlı bir işlemci. Şöyle ama özel bir işlemci.
Yani. Şöyle bir durum söz konusu ama. Yani en son yapılan anlaşma kapsamında zaten daha önce de öyleydi ama en son yapılan anlaşmada işte bir özel Çin durumu söz konusu oldu. Şu anda Intel onayını vermeden hani özel bir işlemci geliştirip AMD kendi haklarıyla buna bir işlemci yapacak gibi, yasal olarak en azından yapacak gibi görünmüyor. Ama kendileri eğer ARM tabanlı bir işlemci yaparlarsa bu yazılım uyumluluğu konusu ciddi sıkıntı olur.
Değil. Çünkü PowerPC'den Intel'e geçtikleri anda tüm uygulamaların, büyük uygulamaların hızlı bir şekilde buna adapte olduğunu gördük. Apple ilk defa işlemci değiştirmiyor. Apple'ı var eden PowerPC işlemcilerden Intel'e geçtiğinde çok büyük olay olmuştu hatırlarsan o dönem. Ve uygulama konusunda belki bir sene kullanıcılar birazcık beklediler. Ama Adobe'den tut bütün büyük firmalara, bütün profesyonel uygulamalara kadar içine dahili geldi. Mac kullanıcılarının bir de şöyle bir şey var. Şimdi MacBook'u kullanan kullanıcıları böyle kategorilere ayırmak lazım. Bir, aldığı gibi kullanan, belki hiçbir uygulama yüklemeyen, içindeki dahili uygulamalar fazlaca işini gören insanlar. Bunlar için zaten içinde neler geliyor? Film işleyebileceği uygulama var, yazı yazabileceği editör var, sunum hazırlayabileceği editör var. Her şey içinde bir paket. Yani
çok temel ihtiyaçların hepsini karşılıyor. Evet.
O adam için işlemci değişikliği olmuş olmamış hiçbir şey hissetmeyecek.
Orada sadece şöyle bir durum söz konusu.
Emülatör de olabilir bu arada işin içinde. Ya, çünkü Snapdragon'da var mesela.
Emülatör olayı tabii ne kadar randıman vereceğini zamana göre. Yani Apple yaptığı zaman muhtemelen şu anki emülatör uygulamalarından biraz daha yol çalışır diye tahmin ediyorum ama o mesela PowerPC'den Intel'e geçilirken büyük uygulamaların adaptasyonu konusunda tabii pek çok uygulamasında zaten bir Intel versiyonu, x86 versiyonu da vardı esasında. Bir de Intel'in şöyle bir durumu söz konusu. Burada tabii Apple kendi ekosistemine sahip olduğu için o konuda biraz daha avantajlı durabilir ama Intel inanılmaz bir geliştirici desteği var. Zaten kendi işlemcisi hızlı çalışsın diye o tarafta compiler'larından tut pek çok araca kadar.
Yani şimdi Apple zaten bu süreci nasıl yapacak? Ben size söyleyeyim. 2018'de diyecek ki biz 2020'de kendi işlemcimize geçiyoruz.
Şöyle olacak o.
2 sene önceden verecek geliştiricilere platformu.
Aslında şöyle olacakmış. Şu an hazır konuyu açmışken söyleyeyim. Bu sene zaten iOS yazılımlarını macOS'a getireceklermiş. Şimdi o zaten bir zemin hazırlıyorlar. Hı-hı. Dikkat edersen de son dönemde macOS daha çok iOS'tan özellik alarak güncellenir hale geldi. Yeni özellik seviyesinde. Yani belli bir noktada zaten hızlıca. 2020'de yapmayacakları da belli. Bu Bloomberg'in haberi ama bir yumuşak geçiş yapmayı planlıyorlar ve niyetleri de işte zamanı geldiğinde tüm cihazlarının aynı deneyimi sunacak şekilde birbiriyle konuşabilmesini sağlamak.
Ya ben dünyanın sonu olacağını düşünmüyorum yazılım alemi için. Çünkü şimdi şöyle yazılım dilleri de birazcık değişmeye başladı. Derleyiciniz eğer hazırsa siz tek bir yazılımda yazıyorsunuz yazacağın uygulamayı. Derleyici derliyor zaten diğer tarafı. Önemli olan derleyici.
Bakalım Apple tarafı o konuda 2020 geldiği zaman eğer o zaman yetişecek. Ben daha önce Apple'ın da AMD platformunu kullandığı ve aslında bir takım cihazlar yaptığını da biliyorum. Laboratuvar ortamında kullandılar. Randıman alamadıkları için sonrasında vazgeçtiler ama şimdi artık tabii ki neler yapacaklarını zamanla göreceğiz.
Çünkü orada şey konusu var. Şimdi ilk konuşulan şeyler MacBook'lar. Neden? MacBook'lar çünkü gerçekten de internet, çoklu ortam, ofis işleri için konumlandırılıyorlar. Profesyonel video işlemi için falan çok fazla konumlandırılmıyorlar. Kaldı ki bugün iPhone'da aslında 4K video işleyebiliyorsunuz o işlemciyle. Onun bir sıkıntısı yok ama MacBook Pro'larda hala Intel kullanmaya devam edecek mi mesela?
Ya mesela şöyle söyleyeyim. Seneye
Pro'nun o kullanıcı kitlesinin ihtiyacı olan şeyi kendi işlemcisi verebilir mi?
Bunlar mesela şimdi merak konusu. iMac Pro diye bir şey çıkardı profesyoneller için. Daha yeni. Yani yeni, evet, bir makine. Bir sene geçmişi yok. Aralık ayından beri satılıyor.
Sunucu tabanlı
Intel
işlemci var.
Sunucu tabanlı 18 çekirdek Intel işlemci koydum diyor. İşte AMD Vega GPU koydum diyor. Çünkü işin bir taraftan GPU hızlandırma tarafı, evet, var. Bugün artık tek başına işlemcilerin de yetemediği noktalar var. Seneye Mac Pro'yu yenileyeceğim diyor. Resmi bilgiler var bir takım yani. 2019'da modüller Mac Pro veririz. O çöp kutusu şeklinde olan dizaynın yeni versiyonunu belki de. Şimdi onlara kendi işlemcisini zaten koyabilmesi için çok ciddi bir gelişim göstermesi lazım. Ayrı bir konu. Bir
ya
de tabii
aslında biz ağından beri şeyi konuşuyoruz. İzleyicilerimiz biliyordur. Kendi işlemcileri ne zaman MacBook'larda konumlandıracak diye. Çünkü MacBook'lar çok uygun o platforma. Dediğim
ya
gibi
mesela şöyle bir durum var. Olarak. Şimdi bu senin katıldığın eğitim etkinliğinde acaba bir uygun fiyatlı MacBook çıkar mı diye çok tartışılıyordu. Mesela öyle bir konseptin içerisinde çok rahat koyabilir aslında.
Ama iPad'i bile çok uygun fiyatlı yapamadıktan sonra MacBook'u yapamaz.
Zaten yok yapamaz. En azından konsepte uygun cihaz üretme konusunda elindeki donanım buna müsait.
Evet.
Öyle bir MacBook eğitim odaklı uygulamaları için çok rahat çalıştırabilir diye düşünüyorum ama onu da yapmadılar mesela. Dolayısıyla nasıl olacağını bekleyip göreceğiz. Bu tamamı ekran olan, ekran çerçeve oranı, ekran kas oranı çok yüksek telefonlardan bahsederken aslında geçtiğimiz hafta bu konuda standartları belirlenen yeni bir telefon ortaya çıktı. Şimdi Duji diye bir marka var. Zaman zaman biz de mobilitede konuşuyoruz. Böyle değişik tuhaf telefonlar yapmayı seven markalardan bir tanesi. Mix 4 diye bir telefonları var. Bir tane YouTuber'a yollamışlar ilk prototipini. %97,5 civarında, %97 civarında bir ekran kas oranı var. Bunu başarabilmek için de telefonu aslında sandviç dizayn yapmışlar. İki layer'dan, iki katmandan oluşuyor. Ön kısmı tamamı ekran. Arka kısmı ikinci katman. Kaydırıyorsun, kamera geliyor.
Kaydırma ve kamera gelmesi kısmı aslında hatırlayacaklar da Nokia'nın konseptinde vardı. Neydi onlar? 95 modeli miydi? N95'ti. Kaydırıyordunuz, kamera çıkıyordu. Yeni bir şey değil ama şu an çok yeni ve güzel görünüyor gözüme. Yani mükemmel duruyor. Belki de artık çerçevesiz telefonlarda yeni konsept bu olacak.
Belki de buraya gidecek.
Uzun süre telefon kullanmış arkadaşlarımız biliyorlar. Kızaklı yapıların iki tane sorunu var. Bir tanesi düşmelere karşı dayanıksız oluyorlar. Bir de uzun süre kullandıktan sonra gevşeyebiliyor bu mekanizma. Ve sen istesen de istemesen de çıt diye açılıyor elindeyken mesela.
Ya sonuçta dayanıklık problemi tabii olacaktır. Sonuçta çünkü araya başka bir mekanizma koyuyorsun. Ha bugün telefon üreticileri diyorlar ki bizim şöyle makinamız var, test ediyoruz, 1000 kere öyle yaptık, 10.000 kere üstüne oturduk, 20 kere işte şey yaptık tarzında.
Sen alıyorsun ikinci hafta bazı.
Bu arada üstüne oturma testi var biliyorsun, ben Vestel'de de gördüm o makineyi. Evet. Arka pantolonun cebinde koyuyorsun, oturuyorsun orada hakikaten sim...
Benim için yapmışlar onu.
Ya öyle bir takım testler de var, hatta mesela Honor'dan bahsettik, Türkiye lansmanında da işte dayanıklık testi konusunda.
Evet, özellikle
daha fazla test ediyoruz.
Standartların üstüne bir dayanıklık testi uyguluyoruz dediler.
Bunun da bir takım testlerini yapmışlardır. Tabii bu tasarım anlayışının kağıt üzerine nispeten biraz hani en azından teknik veri olarak eleştirilebilecek yönü 11 mm'de kalınlığında olması. Ama ne diyoruz artık yani bir takım başka avantajlar sağlayacaksa 7 mm yerine 8 mm. Ha, 11 mm tabii biraz kalın, o ayrı mesele ama.
Kalın, bayağı kalın.
Hani 7 mm yerine 8, 8,5 mm yapsınlar, pil 3000 yerine 4000 mAh olsun tarzında hep konuşuyoruz. Burada da sonucu 11 mm ama hani çerçevesiz ekran teriminin karşılığı olan telefonda bu. Bir de ekrandan parmak izi okuma falan var yani.
Şimdi ekrandan parmak izi okumada Erdi'nin ilk denediği konsepte ne demişti Synaptics firması? Ya biz ekranın altında bazı kalınlık olması lazım. Çünkü tam olarak oraya gizliyoruz demişti bazı detayları.
Işık kaynaklanan kalıları. Orayı ışıklandırıyor, evet. Oradan okuyor vesaire.
Mesela bu telefonda güzel olan şey ekrandan parmak izi okuma var ama alt tarafta bir çerçeve yok. Alt taraf da çerçevesiz.
Güzel. Sonucunda yani artık şöyle bir şey var. Büyük firmaların yavaş yavaş girdiği o monotonluk çerçevesinde bu tür küçük firmalar biraz daha agresif davranıp yeni şeyler çıkarmaya başladılar. Ya şu telefonu Apple yapsa biz muhtemelen 2019'un tamamında Apple'ı konuşuruz.
Konuşuruz ama şimdi bazı arkadaşlarımız da merak ediyorlar. Niye Samsung'dan, Apple'dan veya diğer büyük firmalardan bu tip agresif tasarımlar görmüyoruz diye. Şimdi arkadaşlar Samsung bir telefon üreteceği zaman o telefonun 10 milyon, 15 milyon satacağını tahmin ederek geliştiriyor. Apple bir telefon geliştireceği zaman yine aynı kezda işte 15-20 milyon satar, belki 30 milyon satar. Bazı telefonları 40 milyon sattığını bile gördük biz çeyreklerde. Şimdi bir üretimin kolay olması lazım. İkinci bir olay daha var. Müşteriden çok daha az geri dönüş almaları lazım. Doji gibi firmalar kaç tane satacak ki bundan? Satsam 100 bin tane diyor. Hepsi geri gelse ne olur? Ama ben reklamımı yaptım, konuşuldum diyor.
Dediğin de haklısın, bir de şu var ama. Bazen bu firmalar hakikaten kör oluyorlar. Bir de öyle bir durum var. Bazen hakikaten yenilik yapamayacak noktaya geliyorlar.
Yani bir o var, da var yani. Bu da var ama. Yani bu da yok değil çünkü...
Yok, senin dediğin büyük oranda öyle. Ama bazen hakikaten inovasyon yapamıyorlar yani. İşte Samsung'u düşün. S6'ya gelene kadar hep birbirine benzer ama çok gelişen telefon
Nokia,
yaptılar.
Nokia, Samsung, LG, Apple hepsi mi kör oldu? Yani ya zaman... hepsinin diline bakın. Evet, çerçevesi yakın yapar ama birazcık bir yerlere çerçeve koymaya çalışıyor şey. Çünkü biliyor telefon düştüğü zaman bir köşeden bir şekilde kurtarabilirse kurtarsın.
Samsung'un tasarım konusunda... Mesela Samsung'a sorduğun zaman Samsung diyor ki ben gerçek alan premium algısını S6 ile beraber oturtmaya başladım diyor. S6 ile oturmanın sebebi tüm ekibi değiştirdiler. Bambaşka bir ekip geldi. Bambaşka bir ahenk katıldı ortaya.
Şimdi S6 ile beraber gerçekten Samsung şeyi de koydu ortaya. iPhone'dan daha farklı. Tamam, bazı yanları benziyordu ama en azından bir telefon vardı ortada ve Samsung diyebiliyordun.
Ya o döneme kadar şöyleydi. iPhone ve diğerleri diye alınıyordu. Şimdi Samsung diyor Note 8 diyorsun ya da S9 Plus diyorsun, daha güzel görünüyor.
Tabii
ya da
çok farklı telefonlar.
Şurası daha iyi diyorsun. O dönemde işte o kırılma ya da o değişim onları bir takım noktalara taşıdı. Google'la ilgili bir haberimiz var. Google tarafında 3100 tane çalışan, ki bunların arasında bayağı kıdemli mühendisler de var, İmza toplamışlar ve Google'a demişler ki Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Project Maven, yani Maven Cloud projesinden çık ki projede bir yapay zeka projesi, amaç drone görüntülerini analiz edebilmek. Ve projeden çık demişler. Bunu söylerken de Google'un kendi etik ve moral anlaşma sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarmışlar ki Google diyor ki o sözleşmede biz ve iş ortaklarımız hiçbir savaş teknolojisinin geliştirilmesinde bulunamayız. Ki her ne kadar Google tarafı da projenin savaş amaçlı olmadığı ama o taraf için kullanılabileceğini söylese de şu an çalışanların bir baskısı varmış.
Kore'de aynısı oldu. Kore'de bir üniversitede şey geliştiriliyor arkadaşlar. Çok önemli bir teknoloji. Yapay zeka insan olmadan hedeflerin vurulup vurulmamasına karar verecek ve yok edecek. Yani şimdiki tüm sistemlerde bir drone var. Altta pilot ekibi var. Drone bazı bilgileri analiz ediyor. Kendisi otonom uçuşu sağlıyor. Otonom uçuş dedikleri de sen şuradan şuraya uç dediklerinde alttaki bir ekibe ihtiyaç duymadan gidebiliyor gidiyorsa. Ama bir hedef vurulacağı zaman insandan onay alıyor. Kore'deki projede mesela insandan onay alınmıyor. Hedefi de kendisi ateşliyor. Tehlike var mı yok mu kendisi karar verecek. Onun Kore'de bir üniversite.
Şahin Gözü diye filmdi.
Evet.
Yapay zeka diyor ki böyle böyle diyor.
Ama asıl film Terminator. Şimdi burada bu kararı vermesi üstüne geliştirirken bu üniversiteden de dünya çapında üniversiteye tepki geldi. Kore'de de da, kendisinden tepki
burada
geldi.
Burada Google çalışanları diyormuş ki biz dünyadaki her ülkeye hizmet veren bir şirketiz. Yani her insan bizim aslında kullanıcımız. Dolayısıyla böyle tepki çekecek işlere girmeyelim.
Evet, şöyle şimdi onlar onu geliştirirken Amerika'nın da aslında bunu geliştirme çalışmaları yapması kötü değil. Ama kötü değil derken yani boşa değil. Google'ın işin içinde olması çalışanları...
Şöyle bir şey var. Google'ın 2000'lerde kullandığı bir motto varmış. Don't be evil. Yani şeytan olma.
Evet.
Bu Google Alphabet Holding olarak değiştiği zaman o mottoyu da değiştirmişler. Don't be evil'dan do it writing. Yani şeytan olmayı bırakı doğru şeyleri yap diye bir değişim olmuş. Hatta ona gönderme yapanlar falan da var. Sonuçta şirket içerisinde 3100 tane çalışan imza toplamışlar ve böyle bir durum olmuş.
Önemli bir konu ki. Mesela şirket içinden tepki gelmesi.
Yani sonuçta böyle bir aynen tepki var. Bu sonuç olarak tabii Google yöneticileri buna nasıl karar verecekler bilmiyoruz ama çalışanların en azından bir grup çalışanın rahatsız olduğu ortada. Şimdi tuhaf bir haber var. Bu bence aslında Türkiye içerisinde tartışılabilecek konulardan bir tanesi. HTC'nin U11 için yaptığı yeni bir reklam İngiltere'de yasaklanmış. Bir olimpik yüzücüyü kullanıyorlar ve havuza atlarken selfiesini çekiyor. Suya düşene kadar selfie çekiyor işte vesaire kullanıyor bunu ama İngiltere'de reklam standartlarını denetleyen kurum diyor ki sen özellikleri aşırı şişiriyorsun. Kendi kullanıcı rehberinde taze su olmadığı zaman telefonu suya temas ettirmeyin diye yorumluyorsun. Ve böyle reklam bitmiyorsun. Ben bu reklamı yayınlatmam yasaklarım diyor.
Valla bravo. Biz aynısını Sony için zamanında çok fazla konuştuk. Suyun içinde görseller vardı. Samsung'un keza bakın bazı hala reklam afişlerine telefonu denize sokmuş, havuza sokmuş gösterir.
Sony Xperia Z2'yi İstanbul Boğazı'nda
test
su altında çekiyoruz diye teknenin önüne bağlayarak kullandılar yani.
Yani bu kuruluşlar olacaksa reklamları denetleyen, televizyonları denetleyen bu işe yarasınlar bence. Bak ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Kullanıcı kandıramazsın demiş.
İkisinin bahtsızlığı zaten kan kaybediyorlar. Bir de bir reklam para harcıyorsun.
Bir de çekişe yapma yayınlanmıyor.
Ama tespit çok doğru. Adam diyor ki sen her şeyi bir tarafa bıraktım. Kendi kullanıcı rehberinde. Gerçi taze suda o da bir tuhaf ifade ama yani.
Her şeyi geçtim derdi. Yani o ekip nasıl bir ekip ki? Reklamı denetlerken oraya kadar bakıyorlar. Benim hoşuma giden kısım o oldu. Yani asıl detay bence bu.
Evet yani. Yok asıl aslında zaten görevin oysa onu yapmak evet, zorundasın zaten iş ama yani. Benim asıl merak ettiğim konu ekşisi bunu nasıl atlamış? Yani şimdi
dünyanın her yerinde işe yarıyor. Burada yaramamış bence.
İşte birileri doğrusunu yapmışlar evet. En azından. Sonucunda böyle bir durum söz konusuysa eğer ona uymak gerekiyor. Aynı kurum daha önce OnePlus'ın da reklamını yasaklamış. Orada aşırı şiddetvari görüntü oldu diye. Kurumlar aynen bu tür aksiyonları almalı. Çünkü sonra tüketici mağdur oluyor. Telefonu suya sokuyorsun. Sonra sen de aynı şekilde denize girip su altı çekmek istediğinizden sen bunu tuzlu suya sokmuşsun arkadaş. Ben senin telefonuna garanti veremem. Başın içerisinde bak bunun olmaması gerekiyor. Bu mobilitenin bu haftaki son haberiydi. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.